أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse ekonomiyle alakalı bir ders yapacağız. Millet büyük sıkıntılar içerisinde boğuşurken işte en son yayınlanan istatistiklere göre bankalar geçen seneden bu seneye %700'den daha fazla bir gelişim sağlamışlar. Şimdi bu hani bir İslam ülkesinde böyle bir şeyin söyleniyor olması imkansızdır. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'ye asla İslam ülkesi denemez. Hiçbir şekilde bu mümkün değil. Böyle faiz batağında boğulan bir ülke asla İslam ülkesi olamaz. Eğer Allah'ın kitabı bizi bu bataktan çıkaramıyorsa, ben bu kitaba inanıyorum diyenler hiç vazgeçsinler bu işten, gitsin başka inanacak başka kitap bulsunlar. Bu kitaba inanmak, bu kitaba güvenmeyi, bu kitapta Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyi gerektirir. Öyle lafla ben inanıyorum demek kişiyi imanlı yapmaz. Şimdi bu konuda kısaca bu faizle ilgili iki tane ayet okuyacağım. Ondan sonra da Müslümanların neler yapması gerektiği konusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 276. ayetinde şöyle buyuruyor: يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah faizli işlemleri eksiltir, sadakaları artırır. Şimdi burada ikisi, şey, sadakalar için Allah riba kelimesini kullanıyor. Ve yurbi diye. Yani riba ne demek? Riba bir şeydeki yükseliş demektir. Zaten faizlenmesi borçla alacak arasındaki dengeyi bozan fazlalıktır. Ama sadakaların getireceği fazlalıkta bir kimseye hayır, hasenat, iyilik yaptığınız zaman onun getireceği fazlalık size vereceği değil. O kişinin kendi durumundaki gelişme, iyileşme, huzur, güven ortamının oluşması sonucu çevresine vereceği faydalı mesajlar, topluma yapacağı hizmetlerdir. Dolayısıyla bu hayır, hasenat, iyilik yapıldığı zaman, bir kişiye yaptığınız zaman belki ondan binlerce kişi yararlanır ve toplumda müthiş bir gelişme olur. Allah ribayı mahk eder. Mahk ne demek? İşte bu dolunay gibi gördüğü, yani bir dolunayın mesela ayın 14'ünde ayı görürsünüz, böyle yüz yuvarlak, çok güzel parlıyor, bakmaya doyamazsınız. İşte faizli kredi alanlar da ilk aldıkları zaman of be, problemleri çözdüm, rahatladım, yaşasın der. Fakat o dolunay ertesi gün biraz şeyden kaybeder. Yani o yuvarlaklıktan kaybeder. Kaybeder, eder, eder, eder. Bakarsınız ki bir müddet sonra yarıya inmiş, daha sonra hilale dönüşmüş. Sonra da tamamen kaybolup gider. İşte faizli borç alanlar aynen bunun gibi. Oh be, rahatladık derler. Yavaş yavaş azalır, azalır, azalır. Sonra kaybolur gider. Şimdi 90'lı yıllarda Türkiye'nin büyük bir firmasıyla ilgili bir hatıramı anlatayım kısaca. Yani çok büyük bir firma, Avrupa'ya büyük ölçüde ihracat yapan bir firma. Firmanın sahibi bana dedi ki, işte o zaman ben ekonomi danışmanlığı yapıyorum. Ya işte dedi, şu kadar bir şeye ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var, bunu faizsiz olarak temin edebilir miyiz? Hay hay dedim, gittim. Bir faizsiz bankanın genel müdürüyle konuştum. Tamamen böyle faizsiz bir şekilde halledilecek halde şey yaptım. Geldim ona söyledim. Yok, ihtiyaç kalmadı. Ben falanca bankadan kredi aldım diyor. Ne demek kredi aldın dedim. Yani sen artık bittin demek istiyorsun değil mi dedim. Ne demek ya, ne bitmesi? Problemi çözdük. Sen ne konuşuyorsun der gibi. Şimdi orada o firmanın içerisinde bir başka küçük bir firma vardı. Orada onların desteğiyle çalışıyordu. Onlara dedim ki bakın bu firma yakında batacak. Yani bu ayetler gereği. Siz dedim devenin üzerinde bir tüy bile değilsiniz. Bir an önce buradan ayrılın. Bu battığı zaman sizin battığınızı hiç kimse görmez bile yani. Hiç kaybolur gidersiniz. Onlar gerçekten ayrıldılar. O firma bir müddet sonra battı. Dünya çapında bir firmaydı. Şu anda hiç adını bilen de yoktur. Firmanın adı bilinir çünkü başka bir firma devam ettiriyor o ismi ama o şahısları bilen yoktur. Şimdi bu şekilde tabii efendim öyle diyorsunuz ama falan firma filan firma denebilir. Ama onların arkasındaki durumu bir bilseniz sürekli borçlarla destekleniyor. İşin iç yüzünü kimse bilmiyor. Halbuki adamlar tümüyle şeyin kölesi olmuşlardır, para babaları. İşte bu faizli sistem böyle. Ondan dolayı buna deyin, yani denir borçta, borç kişiyi köleleştirir. Kişiyi alacaklının emrine sokar. Şimdi bizim Türkçe'de bir söz vardır. Borç yiğidin kamçısıdır derler. Bunu derken ne anlaşılır Fatih Hoca?
Evet. Aslında yiğite bırak kamçı vurmayı laf bile edemezsin ama o borç aldığı zaman kamçıyı yiyen kişi konumuna düşer.
Ama halk arasında nedir?
Çok olumlu ve motivasyon gibi anlatılır aslında. Yani.
Hiç yiğide kamçıyı bırak. Karşısına bir laf söyleyebilir misin? Ne oluyor? Boş yiğidi köleleştiriyor. Elini ayağını bağlıyor, her tarafını bağlıyor, o kamçıları yiyor, o içinde bulunduğu o kötü ortamdan dolayı o kamçıları bile duyamıyor. Ve adam yiğidi köle gibi istediği tarafta kullanabiliyor. Onun için şimdi para babaları diye bir kavram var bugün. Hakikaten bak ben şahsen 19. asırda İşte Şeyhülislamlık arşivini yönetiyordum. Osmanlı Mahkeme arşivini yönetiyordum. Yani İstanbul Müftülüğü'ndeyken 19. asırdaki uygulanan ekonomik politikaları gördükçe, yani ana kaynaklardan gördükçe, arşiv belgelerinden gördükçe öyle bir üzülürdüm ki ya Rabbi derdim. Ya bunlara doğruları anlatacak bir tane kişi çıkmamış mı? Ama bakıyorum ki bugün aynı. Ne kadar konuşsak konuşalım kimseye bir şey duyuramıyoruz. Bırak anlatmayı. Ama biz gene vazifemizi yapacağız. Ama burada bizi rahatlatan şu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nebileriyle ilgili kıssaları bize anlatıyor. Nasıl karşılandıklarını bize anlatıyor. Ama sonucun kimin lehine neticelendiğini anlatıyor. Eğer tevbe edip de durumlarını düzeltmezlerse sonuç asla olumlu olmaz. Bunu ilgililer çok iyi bilsinler. Hem ben Müslümanım diyeceksin, hem de Kur'an-ı Kerim'e uygun bir davranış göstermeyeceksin ki Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu ekonomik sistem evrenseldir. Tüm dünyaya örnektir. Tüm dünyaya örnektir. Şimdi yani 20 yıldan da fazla ekonomik danışmanlık yapmış bir kişi olarak ve ekonomiyle ilgili sorulan sorulara cevaplar veren, bu konularda yazılar yazan, makaleler yazan, belki 1000 kadar toplantı yapmış olan bir kişi olarak bunları Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında söylemeye çalışıyoruz.
Hocam bu son söylediğiniz şeyle alakalı borç ve kölelikle alakalı buna benzer bir ifade var. Nahl suresinin 75. ayetinde. Daraballahu meselen abden memlüken la yaktiru ala şeyin ve men. Yani Allah iki kişinin örneğini veriyor. Şöyle bir örnek. Birincisi bir abd-i memlük, yani bir başkasının boyunduruğunda olan birisi. Hiçbir şeye dair karar hakkı yok, yetkisi yok, bir faydası yok, katma değer üretecek herhangi bir durumu yok. Diğeri de ve men razaknahu minna rizgan hasenen. Kendisine güzel bir rızıkla rızık verdiğimiz kimse.
Aynı olur mu?
Fehüve yunfiku minhu sirran ve cehran. O gizli, açık, sürekli infak eder. Sürekli bir etrafına fayda verir. Dedikten sonra hel yestebün. Bunlar aynı olur mu? Dedikten sonra da şöyle elhamdülillah. Bel ekseruhum la ya'lemun. Allah her ne yaparsa güzel yapar, doğru yapar. Yani Allah ribayı yasaklamış, alışverişi helal kıldıysa bu en doğrudur, en güzelidir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. İkinci bir misal hemen devamında 76'da. Ve daraballahu meselen raculeyn. İki adamı örnek veriyor Allah. Ehaduhuma, bunlardan bir tanesi ebkem. Kendini ifade edemiyor. La yaktiru ala şeyin. Hiçbir konuda herhangi bir karar hakkı yok. Hiçbir şeye gücü yetmiyor. Ve huve kellun ala mevlahu. Ayrıca bir de sorumluluğu üzerinde bulunduran kimselere de yük bu adam. Sürekli o adamlara da bir ayak bağı oluyor. Eyne mâ yüveccih hülayeti bi hayr. Kendisinden ne tür bir beklenti içerisine girilirse girilsin hiçbir netice alınamıyor. Nereye bir gönderilse, nasıl bir iş verilirse verilsin sonuç sıfır. Hel yestevi hüve ve men. Şu ikisi bir olur mu? Yani bu adamla şu adam bir olur mu? Ye'muru bil adlin. Adle göre, yani Allah'ın ölçütlerine göre hareket edenle bu bir olur mu? Ve huve ala sıratın müstakim, ki öteki doğru yolun ortasında olan bir adam. Verdiği örnekler bunlar.
Ben onu söyledim. Yine çok büyük bir iş adamı. Yani onu bugün Türkiye'de herhalde tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Çok büyük bir iş adamı bana şöyle bir şey söyledi. Hocam dedi, sen her zaman çıkıyorsun. İşte kredi, faiz konusunda konuşuyorsun. Biz kredi olmadan nasıl iş yapacağız? Dedim ki bak, halkın büyük iş adamı gibi gördüğü kişiler, para babalarının taşeronu değil mi? Yani onun elinde köle değil mi deyince hemen sustu. İkinci bir kelimeyi kullanmadı. Çünkü dışarıdan insanlar bilmiyor. Ya o iş adamlarının ne kadar büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu dışarıdan bilmezler. Devlet adamları da öyle. Dışarıdan bilinmez. Halbuki bütün bunların çözümü var mı? Var. Allah'a çok şükür birçok iş adamını bu sıkıntılardan kurtarmak nasip olmuştur şimdiye kadar. Şimdi buradan bir ayet-i kerime daha okuyayım. O sen mesela orada okudun, abden memruken dedi. Yani başkasının malı olmuş olan bir köle. Hakikaten bugün devletler köle. Bugün mesela insanlar zannediyor ki Amerika hür bir ülke değil. Çok rahat, ekonomisi, ya öyle görüyorsunuz da dünyanın en büyük borcu olan ülkesi o. Alacaklılar onu sıkıştırmadığı için rahat gözüküyor. Neyse, şimdi şu ayet kelimeyi Rum suresinin 39. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ve ma ateytum min riben liyerbu ve fi envalin nas. İnsanların malları içerisinde arttın diye faize verdiğiniz şey. Fe la yerbu indallah, Allah katında artmaz. Yani ne demek? Aslında toplumda bir gelişme sağlamaz. İşte burada bankalar %700 kazanmışsa piyasa çok ciddi manada daralmış demektir. piyasanın daralması yarın bankaların da batmasına sebep olur. Şunu çok iyi bilelim. Dışarıdan çok iyi gözükür ama en zor durumda olan kurumlar bankalardır. Çünkü işler iyi gidecek ki onlar da ayakta durabilsinler. Yani bu sistem öyle bir bozuluyor ki oradan sen %700 artıyorsun. Burada insanlar en basit ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkana sahip olamıyorlar. Öbür tarafta senin bir mağazan var, ağzına kadar mal dolu ama müşteri yok. Bu tarafa geliyorsun, adamın mala ihtiyacı yok, bu ihtiyacı var, ah keşke ama parası yok. Dolayısıyla ikisi arasındaki hizmet ve mal akışı duruyor. Halbuki para damardaki kan gibi sürekli dolaşmalı, sürekli insanların ihtiyaçlarını karşılamalı, herkesin ihtiyaçlarını karşılamalı ve böylece bir huzur ve refah ortamı meydana getirmelidir. İşte Allah-u Teala burada diyor ve ma'teytum min riben liyerbu ve fi envalinnas, insanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şey fela yerbu indallah, Allah katında artmaz. Yani sosyal şeyde artmaz. Siz artıyor gözük görürsünüz ama değil. Ve o dikkat ederseniz hep böyle ülkeyi aynı kişilerin marketleri sardı. Büyük marketler, küçük iş yerleri diye bir şey kalmadı. Herkes işçi ve bazı kimseler de işveren. Dolayısıyla tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir kölelik sistemi bugün tüm dünyayı sarmıştır. Dolayısıyla onlar ne diyorlarsa o oluyor. Yani doğru mu yanlış mı diye bunu sorgulama hakkınız da yok. Çünkü sosyal medyada onların emrinde. O insanların çok güvendiği kişiler de onların emrinde. Ama biz Allah'a çok şükür kimsenin emrinde olmadan Allah'ın ayetleriyle biz sadece Allah'ın emrinde olarak insanları uyarıyoruz. وَمَا اَيْتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوَ فِي اَنْبَالِنَسْ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اَيْتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ. Verdiğiniz herhangi bir zekat, Allah rızası için verdiğiniz herhangi bir zekat var ya, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ, işte her şeyi kat kat artıranlar onlardır. Yani burada sıklıkla örnek verdiğimiz bir husus var. Mesela şimdi ben burada diyelim bankayım. Bankanın şey yapması için insanların cebindeki paraların burada toplaşması lazım. O paraları buraya topluyorum. Mesela piyasanın toplam parası 100 bin lira mı? Öyle kabul ederim. Ben o paraları piyasadan işte belli bir faizle topluyorum. Diyelim ki %10 faizle topluyorum. Bir sene sonra 110 bin lira vereceğim. Fakat piyasadan o para toplandığı zaman para akışı durduğu için iş yerleri çok ciddi sıkıntıya giriyor ve bana benden kredi almaya geliyorlar. Ben de onlara %20 ile kredi veriyorum. Toplam para 200 bin lira olsa onların paralarıyla beraber ve krediyi verdiğim zaman mesela toplam 200 bin, işte 100 bin lira üzerinden giderim. 100 bin lira kredi verdim %20. Bir müddet sonra o 80 bine düşecek. Biraz daha düşecek, 60 bir şey yapılacak. Ama bugün hayali paralarla miktarlar anormal derecede artıyor. Mesela bugün banka kasalarında hani gidip bir bankadan bir 5-10 bin lira para istesen bile şu anda yok, falanca saatte gelir. Ama desen ki 5 milyar lira falan yere EFT yapmak istiyorum yani. Hemen anında tamam, hiç bankaya gitmene bile gerek yok, sen kendin yapabilirsin der. Yeter o şekilde bir şeyin varsa, imkanım, bankadan aldığın bir yetki varsa. Şimdi dolayısıyla artık paralar zaten kağıt para gerçek para değil. Kağıt para tamamen uyduruk bir şey. Şimdi bir de dijital para. İşte bilmem coinler falan çıktı. Ve milleti ne kadar sömürüyorlar. O konuda da burada dersler yaptık. Bu asla kabul edilemez. Yani hangi devlet buna, bu devletlerin bunlara müsamahakar olarak yaklaşması, bir kere yürürlükteki kanunlara kesinlikle aykırı olan bir şeyde bakıyorsun ki televizyonlarda reklamları yapıyor.
Yani bu da gösteriyor ki devletlerin üstünde güçler var. Yani.
Güçler var tabii. Onlar da köleleştirilmiş. Çünkü para babaları, devletleri de avuçların içerisine alıyorlar. Öyle bir sistem var. Bu sistemi bozmak bizim boynumuzun borcudur Müslümanlar olarak. Evet, şimdi bunu piyasadan her faiz aldıkça piyasa iyice daralıyor. İyice daralıyor. Daha fazla şey veriyorsun. Bu defa senin aldığın her faiz fiyatlara yansıyor. Fiyatlar yükseliyor. O yükselen fiyatlar enflasyonu meydana getiriyor. İnsanların satın alma gücü düşüyor. Yani her şey karman çorman oluyor. Her şey berbat oluyor. Bütün sistem bozuluyor. Şimdi ama diyor ki Allah-u Teala, verdiğiniz herhangi bir zekat. Zekat ne demek? Zekat kişiyi, toplumu geliştiren ve rahatlatan şeydir. Şimdi Allah-u Teala bütün toplumlarda insanlara zengin fakir ayrımı olmaksızın namaz kılma ve zekat verme görevi yüklemiştir. Şeyde Beyyine suresinde Allah-u Teala diyor ki, tüm nebilerden bahsettiği şeyde, ve ma umiru illa liya'budullah. Bütün nebilerden anlatıyor, diyor ki kendilerine sadece Allah'a kul olma emri verilmiştir. Ne demek? Allah ne diyorsa o. Onun dışında herkesin sözünü ben Allah'ın emrine göre değerlendiririm. Nasıl? Muhlisin, halis kişiler olarak. Yani o içten, samimiyette. Lehuddin, din Allah'a has. Öyle dini Allah'ın tarif ettiği dışında tarif etmeyeceksin. Dine hiçbir ilave ve çıkarma yapmayacaksın. Hunefe ve dosdoğru o yola yönelmiş olarak ve yukimussalah ve yutuzzeki. Salatı ikame etmeleri ve zekatı vermeleri. Yani bir Müslümanın asla terk etmeyeceği, edemeyeceği ibadet namazdır. Neyse, o salat konusu çok uzun bir konu. Ama zekatı vermeleri, her Müslümanın zekat vermesi gerekiyor. Bu ne demek? Allah-u Teala bunu şeyde açıklıyor. Bakara suresinin baş tarafında ve mimma rızaknahum yunfikun. Onlara rızık olduğumuz, rızık olarak verdiğimiz şeyden harcarlar diyor. Üçüncü ayet galiba. Ondan sonra peki rızık ne demektir? Türkçe'de rızık dediğimiz zaman yeme içme anlaşılır. Ama Arap dilinde de o manası var elbette. Fakat Arap dilinde rızık Allah'ın insanlara vermiş olduğu her türlü nimet ve imkan. Her türlü, mesela şu anda bizim Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bilgilerle size anlatıyor olmamız da zekattır. Siz de dünyanın en fakir bir insanı olabilirsiniz. Ama şurada baktınız ki yaşlı bir adam elinde bir şey taşıyor, evine götüremiyor. Hemen onun torbasını alır, evine kadar götürürsünüz. Siz Allah'ın verdiği o imkanı Allah rızası için kullandığınızdan dolayı o sizin zekatınız olur.
Ameli salih gibi bir şey.
Yani. Ameli salih tabii. Yani iyi bir iş yapacaksınız. Şimdi her insan ve burada karşı tarafın Müslüman olup olmaması bizi asla ilgilendirmez. Böyle bir şart yok. Bunda Allah-u Teala Bakara suresinin "Leyse aleyke hudâhum وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَٰى" diyor. Yani bu insanları yola getirme görevin yok senin. Bak bu Muhammed Aleyhisselam'dır ilk muhatap. Biz insanları yola getirmekle görevli değiliz. Peki 272. ayetiymiş Bakara suresinin. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Yapacağınız her hayır, yani bakın her hayır dedi burada, dikkat ediyor musun? Ya adam, Türkçemizde bu kelime var. Ya bak adam ne kadar hayır şey etti, bu elinde şeyi taşıyamadığı kişiyi aldı götürdü. Mesela geçenlerde medyaya yansıdı. Bir çocuk evinin ikinci kattan düşüyor. Alttaki kişiler de onu havada tutuyorlar. Tamam, onu tuttukları zaman vücutlarında bir takım şey olmuş olabilir ama önemli değil. O kişilerin o tavrı da tam bir zekattır. Yani her Müslüman hayır adına ne yapabilecekse onu başkasına yapmalı. Ve insanlara yaklaşmanın en iyi yolu hayırdır. Onun için Allah-u Teala diyor ki karşı tarafın inançlı olması gerekmez. ona maddi manevi her türlü yardımda bulunabilirsin. Ve ma tunfikun illa ibtiga vechillah. Siz yaptığınız bu infakları, harcamaları sadece Allah'ın rızası için yapacaksınız. Karşı taraftan rıza beklemeyin. İyilik yaptığınız kişiden hiçbir şey beklemeyin. Ben şimdi burada şunu söylüyorum dostlarıma. Yahu kendi yaratıcısına ihtiyacı olan her şeyi borçlu olduğu Allah'a karşı görevini yerine getirmeyenden sen ne bekliyorsun? Onun için iyilik yaptım da karşı taraftan iyilik bekliyorum. Hayır. Sen onu bekleme. Allah sana bunu fazlasıyla vereceğini söylüyor zaten. Ha yaparsa o da onun şey yapıdır, iyiliği şeyidir ama biz onu asla beklemeyeceğiz. Beklemeden bunu yaptığımız zaman işte son derece güzel olur. Şimdi faiz konusunda ne diyor Allah? Allahü Teala faiz konusunda da şunu söylüyor. Mesela burada karşı taraf Müslüman mı kafir mi şartı yok. Alacaklı borçlu neyse işte borçlu taraf. Mesela diyor ki Allahü Teala eğer diyor şey yaparsa ha şunu söylüyor müminler diyor Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Faizden arta kalan bütün alacaklarınızı bırakın. Eğer diyor eğer müminseniz böyle yapın. Eğer bunu yapmazsanız şundan haberiniz olsun. Allah ve Resulüne karşı savaş halindesinizdir. Allah ve Resulüne karşı savaş halinde olan başarılı olma imkanına sahip olabilir mi? Eğer tevbe ederseniz, yani yanlışından dönerseniz, ana mallarınız sizindir. Haksızlığa uğramaz, haksızlık da etmezsiniz. Yani verdiğinizin aynısını alırsınız. Eğer enflasyonda değer kaybetmişse o değer de isteyebilirsiniz. Ama şunu söylüyor, ve inkâne zû usretin, karşı taraf ödeme sıkıntısı içerisindeyse, zor durumdaysa fenadiratun ila meysere, bekleyeceksin. Adam ne zaman rahatlayacaksa o zamana kadar beklemek senin görevindir. Demek senin durumun ondan iyi, sen bekleyeceksin. O zamana kadar adamı sıkıştırmayacaksın. Böyle bir şey yok. Peki ve en tasaddaku hayrun lekum. Onu tasadduk etmeniz, sadakaya saymanız sizin için hayırlı olandır. Bakın şimdi sadakada da zekatta da karşı tarafa Müslüman olma şartı kesinlikle yoktur. Yani mezhepler bunu Müslüman mı değil mi diye bir takım şartlar koşmuşlardı. Allahü Teala böyle bir şart asla koymamıştır. Muhtaçsa elimizden geldiği kadar yardım ederiz. Kredi borcu, sen bu faizi borç vermişsin, adam sana ödeyememiş. Tamam, faizi sıfırlayacaksın. Ben müminim diyorsan ondan sonra da karşı tarafa ödeme için zaman tanıyacaksın. Ama onun borcunu eğer sadakaya sayarsan, bağışlarsan senin için daha hayırlıdır. Eğer bunu bir bilseniz. Biz bunlara son derece dikkat etmeliyiz. Tabii yapılan iyilikler toplumu nasıl geliştiriyor? Onu da gene Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. İstersen sen o Bakara suresindeki ayetleri bir oku.
Evet hocam. Rum suresinin 39. ayetinde Allah-u Teala faizle bir alternatif olarak وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَچَاللّٰهِ فَاُلَٰئِكِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ demişti. Yani işte bu zekatı verenler işte kat kat kazananlar bunlardır. Yani bu esasında sanki bir paradoks gibi geliyor insana. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Öte tarafta ekonominin olmazsa olmazı denilen, bütün dünyada kabul edilen bir faizli sistem var. Ve burada hakikaten işini görüyorsun, ihtiyacını gideriyorsun, büyük yatırımlar yapıyorsun, bir şekilde güçleniyorsun. Bunu çöpe atacağız. Ne yapacağız? Bunun karşısına zekat diye bir şeyi koyacağız. Üstelik bundan da çok büyük kazanımlar bekleyeceğiz. Yani bu tam bir paradoks. Yani nasıl böyle bir şey birbirine zıt olan iki şey birbiriyle mukayese edilebilir, birbirinin alternatifi olarak sunulabilir? İşte Allah-u Teala bunun nasıl olacağına dair Bakara suresinin 261 ve devamındaki ayetlerde bunu çok güzel delillendirerek bize anlatıyor. Sürekli biz burada okuyoruz. Şimdi 261. ayet. Meselüllezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi kemeseli habbetin enbetet seb'a senabile fi külli sümbiletin mi'etu habbe. Yani mallarını Allah yolunda infak edenler, harcayanlar. İnfak etme ifadesi var hocam. Sizin hani bu konuda verdiğiniz örnek infak kelime anlamıyla alakalı olarak da hani işte bu daha çok gizliliği ifade eden, kendini ön plana çıkartmadan sadece karşı tarafın bir ihtiyacını gidermek, karşı tarafa bir katma değer sağlamak için yapılan bir eylem. Bunu yapan, Allah rızası için bu işi yapanları Allah şöyle misallendiriyor. Bunlar şöyle kişilerdir. Yedi başak bitiren bir tohumun durumu gibi. Herhalde dünyada hiç kimse böyle bir şeyi inkar edemez değil mi? Gerçekten de bir taneyi atıyorsunuz, toprakla buluşturuyorsunuz, Allah onun suyunu veriyor ve neler oluyor? Her başağında 100 tohum oluşur. Bir tane attınız, 7 başak oldu ve her başağında 7 tohum oluştu. Gerekeni yapana Allah bunun kat kat fazlasını da verir. Demek ki bu en altıymış. Çok daha fazlasını verir. Ya bu olur mu peki? Gerçekten böyle bir şey olur mu? Bizzat herkesin görebileceği bir örnek üzerinden Allah bunun garantisini veriyor. Bu oluyorsa, buna inanıyorsan, ya buna inanmayan bir insan evladı çıkar mı ya? Yok kardeşim, bu hayali bir şey. Toprağa tohum atacakmışsın da oradan 7 başak çıkacakmış. 7 başakın her birinde yüzer... Yediğimiz ekmek böyle oluyor. Bunu inkar edebilen bir insan evladı olmaz. Peki bu nasıl oluyor? Bunu Allah yapıyor. Allah-u Teala diyor ki, buna inanıyorsan, bunu tecrübe ediyorsan ben sana bunun garantisini veriyorum. Sen Allah rızası için bir infakta bulunursan senin karşılaşacağın en az durum, asgari durum bu olacaktır diyor. Dünyada böylesi bir oranda faiz geliri elde edebilen bir şey olabilir mi? Veya ticaretten böylesi bir gelir elde edebilecek bir ticari yatırım olabilir mi? En az 700. Ya insanlar %10...
700 kat.
Kat.
%700
değil. Yani insanlar %5, %10 karla, kar umarak yatırımlar yapıyorlar.
Ben burada daha önce de birkaç yer anlatmıştım. Ama burada bu konu, bu ayet-i kerimeyi okudum. Tekrar anlatmakta fayda var. İşte bizim Süleymaniye Vakfı'nda 1994'ten itibaren 94'e kadar biz ilmi toplantıları İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda yapıyorduk. Yani her ay bize sorulan önemli bir soruyu Türkiye çapında ilim adamlarına gönderiyoruz. Onlar çalışmalar yapıyor ve her ay burada ilmi toplantılar yapıyorduk. Sonra baktık ki bu problemler gene bitmiyor. Toplantıları haftalığa indirdik. Her hafta bu vakıfta pazar sabahları geliyoruz, bir kahvaltı yapıp arkasından toplantıya başlıyoruz. Şimdi bir gün, Allah rahmet eylesin, Profesör İlker Parasız Hoca, Rudağ Üniversitesi'nden gelmişti. O da fırsat buldukça toplantılara katılırdı. Rahmetli oldu. İktisat Fakültesi hocasıydı, daha sonra Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda da uzunca bir süre bulundu. Burada bu ayeti okuduğum zaman birkaç kere anlattım ama gene tekrar anlatmakta fayda var. Yani çünkü konuları onlar getiriyorlardı. Şu problemi Kur'an'a gelime göre çözelim. Bütün şeyler oydu yani. Burada 10 sene kadar her hafta bu toplantıları yaptık yani. Hiç aralıksız ilmi toplantılar yaptık. Şimdi ben bu ayet okuyunca İlker Hoca ayağa kalktı, Allah rahmet eylesin. Bu ne ya dedi, bu ne ya, bu ne? Bu ne biçim bir ayet dedi. Ben de şok oldum da. Allah Allah, bu hoca ne diyor? Yahu dedi, eğer işte bundan birkaç sene evvel, artık onu söylemiştim, unuttum tabii senesini. Benim bu ayetten haberim olsaydı ben şimdi Nobel ödülü almıştım. Allah Allah, ne diyor bu adam? Neyse bu şeye göre, işte ekonometriye göre bir şey yaptı, ekonominin matematiksel durumuna göre tahtada şöyle bir takım hesaplar yaptı. Buna dedi ekonomide çarpan etkisi derler. Hakikaten yaptı ve o 700 rakamını çıkardı orada. Allah bunu kat kat artırır. Ve şöyle bir örnek de verdi. Mesela dedi siz gidersiniz fırına bir ekmek alırsınız. O ekmek parası işte diyelim 100 kişi geldi ekmek aldı. Artık rakam şey önemli değil. O ekmek için verdiğiniz parayla oradaki işçilerin maaşları ödenir. Ondan sonra un fabrikasının un parası ödenir. Oradan buraya gelen nakliyecilerin nakliyesi ödenir. O un fabrikası buğdayı aldığı çiftçilerin parasını öder. O çiftçiler yaptıkları masrafları öderler. O ona durmadan şey yapar, kısa sürede en az 1'e 700'lük bir etkisi olur. Ama faiz öyle değil. Faizde parayı çekiyorsunuz, azaltıyorsunuz. Evet, kısa sürede böyle bir şeyler oluyor ama arkasından yani vücuttaki kana benzettiğiniz zaman kanı azaltıyorsunuz, vücut kansız kalıyor ve vücut çok perişan bir hale geliyor. Şimdi onu o şekilde anlattı. Ben de tabii o zaman çok etkiledim. Burada benim dışımdakilerin hepsi işte üniversitelerde ekonomi profesörüydü. Ben tabii işin bu tarafını, ekonometri tarafını bilmediğim için gerçekten bana çok şaşırtıcı olmuştu. Evet.
Devamında Allahu yudaifu limen yeşe. Allah gerekeni yapana bunun kat kat fazlasını verir. Vallahu vesiun alim. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir. Şimdi iki soru. Allah'tan daha geniş imkanlara sahip olan bir insan ya da bir kurum ya da bir devlet var mı? Allah'tan daha iyi ekonomi bilen, daha iyi bu işleri ondan daha iyi bilen bir ekonomist var mı? Yok. Allah-u Teala devamında diyor ki, siz eğer bana güveniyorsanız, bütün imkanlara sahip olanın ben olduğuma inanıyorsanız, her şeyi en iyi bilenin ben olduğuma inanıyorsanız, buna da iman edin ve gereğini yapın. İşte hocam derse başlarken o sözü söyledi. Yani bir Müslüman ülkede en fazla para kazananlar, kâra girenler, bankalar yani finansmanı yönetenlerse o ülkeye Müslüman ülke denilmez. İşte Allah-u Teala'ya imanın bir zafiyetini gösteriyor bu. 262. ayet. Ellezine yunfikune envaluhum fi sebilillah. Mallarını Allah yolunda harcayan. Sümme la yutbiune ma enfaku mennen ve la ezen. Ve sonra da yaptıkları iyiliği başa kalkmayan ve incitmeyenler var ya. Hocam biraz önce hani dedi ya, işte sen eğer karşı taraftan teşekkür bekleyerek bunu yapıyorsan yapma. O teşekkür ediyorsa kalitesini ortaya koyar. Ama bizim beklemememiz gerekir. Çünkü bu Allah rızası için yapılan bir şeydir. Başa kalkmayan ve incitmeyenler var ya, lehum ecruhum inde rabbihim. Onlara Rableri katında ödül vardır. Yani senin burada yaptığın iyi işlerin dışında bir de bu işin uhrevi yönü var demek ki. وَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar ne bir korku duyar ne üzülürler. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَزَى Güzel bir söz, bir hata örtme, arkasından incitme gelen bir yardımdan daha iyidir. Yani yapıyorsun, ediyorsun ama insanların kalbini kırıyor, aşağılıyorsan ki bugün işte maalesef yapılanlar bunlar işte kameralarla insanlara yardım yapıyorlar. Kamera ordusuyla yardım yapıyor. Sıraya geçiriyor. Orada işte kamyondan üzerlerine bir takım şeyler atıyorlar. Ve bütün o insanların gururunu ayaklar altına alıyorlar. Ve bunun üzerine Rabbimiz diyor ki güzel bir söz ve bir hata örtme arkasından incitme gelen bir yardımdan daha iyidir. Vallahu ganiyyun halim. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve pek yumuşak davranandır. En zengininiz Allah ve Allah size birçok iyilik yaparken böyle mi davranıyor? Güneşi her gün tepemize doğururken Allah bize böyle minnet duymamızı mı şey yapıyor? Her nimeti veriyor ama hiçbir zaman hiçbir insanın gururunu incitmiyor. Dolayısıyla orada halim ifadesini de insanlara örnek olsun diye söylüyor.
O kadar da Allah nimet veriyor, millet isyan ediyor. Evet. Yani itaat de etmiyorlar. Ama Allah'ın verdiği nimeti doğru kullananlara da çok fazlasıyla veriyor Allah-u Teala. Yani yine çok sıklıkla anlattığım şeylerden bir tanesi de, çok saygıdeğer bir insan vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Geldi bana, dedi ki ya falan yere de gittim, gördüm, durumları çok kötü. O zaman, yani çok eski dediğim, o zaman böyle konfeksiyon fazla gelişmemiş. Bir manifaturacıdan işte bir takım şeyler alsak da adamlar, o ailede yiyecekleri yok falan. Neyse ben de bir manifaturacıya telefon ettim Sultanhamam'da, o da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Tamam buyursun gelsin, gönderdim bu şahsı. Bu da çok onurlu bir insan ama karşı tarafa dayanamadığı için bunu söylüyor. Gitmiş oraya, sonra geldi bana anlattı. Yahu dedi gittim oraya, adam beni kapıda karşıladı. Hadi gel önce bir yemek yiyelim dedi. Ya acaba dedim beni yanlış mı anladı? Ben bütün, yani mal almaya geldim mi düşündü. Yemek yedikten sonra beraber, hadi bakalım ne almak istiyorsan buyur, hadi emretmiş, hadi şuradan istediği kadar yeri kesin, istediği kumaşlardan verin. Ya gene şok oldum lan, nasıl olacak? Ya bir yanlışlık, bir şey mi var? Neyse, buradan hadi şundan şu kadar metre, bundan bu kadar metre kestik. Sonra demiş ki nereye gidecek? İşte Adana'nın, şimdi unuttum, bir ilçesine gidecekti. E tamam demiş, o zaman Topkapı'da şeyler, otobüsler kalkıyordu. Oğluna demiş ki oğlum bunu arabaya götür, otobüse ver, otobüsün nakliye parasını da sen ver demiş. Şimdi geldi adam anlatıyor, şokları yaşamış. Ya ben bu ne biçim bir şey dedi. Sonra ben de teşekkür için o şahsa bir ziyarette bulundum. Allah rahmet eylesin, gerçekten çok iyi bir insandı. Adama dedim böyle böyle olmuş, adam şok olmuş. Dedi ki ben dedi zekatımı kaç kat verdim dedi. Zekat borcum diye bir şey yok. Fakat şu yaptığımız iyiliklerden dolayı Allah-u Teala'nın bize sağladığı imkanları komşularım bilse ya, bunları yolda yakalar, bana bir tanesini bile bırakmazlar dedi. İşte Allah'a inanıp güvendiğin zaman böyle oluyor. Evet.
Evet, Bakara suresinin 264. ayeti. Ya yüllezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey inanıp güvenenler, başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin. Kellezi yunfiku ma lehu ria ennas ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. Malını insanlara gösteriş olsun diye harcayan, Allah'a da ahiret gününe de inanmayan kişi gibi davranmayın. فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Onun durumu, böyle yapan bir kişinin durumu, üzerinde toprak olan kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. Böyleleri bu çalışmalarından bekledikleri sonucu da alamazlar. Vallahu la yehtil kavmel kafirin. Allah ayetleri görmezlikte direnen bir topluluğu yola getirmez. Bu da olan gidiyor.
Verdiği de gidiyor. Yani öyle insanların başına şey yapacaksın. Öyle adamı perişan edeceksin. Gerçekten yani bir kere benim doktoramı bastırmasını bir iş adamı istemişti. Bastıran vakfın basın parasını vermiş. Adam iki de bir gelip burada sen doktoran ben bastırdım. Ya yıllarca ya Rabbi ne yapayım ya? Ya neler çektiğimi Allah bilir ya. Ondan sonra da duydum ki bir kere de gelmiş şey yapmış ya artık çok zor duruma düşmüş. Ben yok olmadığım bir zamanda gelmiş. İşte azıcık bir destek istemeye gelmiş. E sen öyle yaparsan Allah da bu şekilde yapar.
Evet. Peki bunun tam karşısında hakkıyla bu işi yapanlara Rabbimiz ne diyor? 265. ayet. Ve meselul lezine yunfikune emvaluhum ibtiga emardatillah. Allah'ın rızasını kazanmak ve tesbiten min enfusihim ve kendilerini sağlama almak için mallarını harcayanların durumu Kemeseli cennetin bir rabvetin esabeha vabilün featet üküleha dı'feyn. Yüksekçe yere kurulu bir bahçenin durumu gibidir. Oraya bol yağmur yağarsa iki kat ürün verir. Yağmur yağmasa bile ürün vermeye yetecek kadar çiğ düşer. Vallahu bima ta'melune basir. Allah yaptığınız her şeyi daima görür. Eyevettü ehadüküm en tekune lehu cennetun min nakhilin ve a'nabin tecrimin tahtihal enhar lehu fiha min kulli semerat. Hanginiz ister ki içinden sular akan hurma ve üzüm bahçeleri olsun, orada her türlü ürünü de bulunsun. Ama öyle bir örnek ki hakikaten içinin insanı sızlatan bir örnek. Ve esâbehül kiberu velehü zürriyetün du'afâ. Ama kendisine ihtiyarlık gelip çatmış, çocukları da korunmaya muhtaç bir durumda olsun. Yani ölüm gelmiş, yaklaşmış, her an gideceksin ama arkada da gözün arkada gidecek yani. Öyle çocuklar var. فَأَصَابِهَا اِعْصَارٌ ف۪يهِ نَارٌ فَاَحْتَرَكَتْ. Tam o haldeyken bahçeyi ateşli bir kasırga vursun ve onu yakıp kavursun. Giderken de bunları görüyorsun yani. Kim böylesi bir duruma düşmek? Hocam demek ki faizle işlem yapan insanların yani gidişleri de böyle yani. Gerçekten. Gözleri arkada yani hepsi.
Yani çok perişan oluyorlar. Evet. Şimdi söyledim de aklıma geldi. Yani çok iyi şey yaptığımız, çok gene çok büyük bir zengin vardı. Benim hiç haberim yok faize girdiğinden. Çok sıklıkla görüşürdük ama Türkiye'nin büyük zenginlerinden birisiydi. Neyse sonra şey yapmış, çok perişan bir durumda olmuş. Ben de dedim ki ya bir ziyarete, yok yok hocam gelmeyin sakın sakın. Sonra öğrendim ki artık öyle bir perişan olmuş ki aldığı faizi kredilerden dolayı, yani artık dışarıya da çıkamıyor, konuşamıyor da böyle tamamen kişiliğini kaybetmiş. Evet.
Kezalike yübeyyinullahu lekümül âyâti leallekum tetefekkerun. Allah ayetlerini size böyle açıklar ki iyice düşünesiniz. Demek ki hakikaten de bu tecrübe edilebilir bir şey ki Allah-u Teala bu anlattığım şeyleri siz de görebilirsiniz. Bunlardan sonuç çıkarabilirsiniz diyor. Ya yüllezine amenü enfiku min tayyibati ma keseptum ve mimma ahrajna lekum minel ard. Ey inanıp güvenenler, kazandıklarınızın temizlerinden ve yerden sizin için çıkarttığımız şeylerden hayra harcayın. Ve la teyemmemul habise minhu tunfikun ve lestum bi ahizihi illa en tughmidu fi. Gözünüzü yummadan almayacağınız kötü şeylerden vermeye kalkmayın. Ve alemu enallaha ganiyyun hamid. Şunu kesin olarak bilin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve o ne yaparsa en güzelini yapar. Ve 268. ayet şöyle: Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur. Yani verme bak, verirsen gider. Senin ihtiyacın olur. Sen muhtaç duruma düşersin. Ve ye'murukum bil fahşa ve çirkin işler yapmanızı ister. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah ise suçunuzu bağışlama ve lütufta bulunma sözü garantisi verir. Vallahu vasiun alim. Çünkü o imkanları en geniş olandır ve her şeyi her zaman bilendir.
Evet. Yani şimdi bir kere gerçekten faiz, yani şöyle düşünün. Gene bir örnek anlatacağım. Bu işte bir büyük iş adamının CEO'su bana dedi ki, bunları tek çok anlattık ama olsun, anlaşılması açısından tekrarlamak lazım. Şimdi bir oturuyoruz. Ya hocam dedi, sen işte faiz falan diyorsun ama benim diyelim bir iyi bir projem var. Ben ne yapacağım? Dedim peki tamam, o proje için kaç lira ihtiyacım var dedim. Tamam 1 milyon lira diyelim dedi. Tamam dedim. Kaç, ne kadar süre için? 6 aylığına. Tamam. Tamam dedim. Bak şimdi sen ekonominin içinde olan bir insansın. Koskoca bir ekonomik kuruluşun başındasın. sen hayatında bir simit satmamış bir üniversitelerdeki ekonomistler gibi değilsin. Onlar ezberledikleri bilgileri genellikle anlatırlar. Gerçek hayatın içerisinde olan çok azdır. Şimdi şöyle bakayım dedim. Şimdi ben sana ihtiyacın olan 1 milyon lirayı veriyorum. 6 ay sonra ödeyeceksin değil mi? Tamam. 6 ay sonra bana 1 milyon değil, 800 bin lira öde, 200 bin lira da benim sana ikramım olsun dedim. Söyle bakayım dedim. Sen 6 ay sonra bu parayı bana ödeyebilir misin? Adam böyle yaptı. Biraz düşündü. Ödeyemem dedi. E ne yapacaksın dedim. Ha, tamam anladım anladım. Gideceksin. Hadi ben 800 bin, benim 800 bin liramı vermek için gideceksin birisinden bu faizli kredi alacaksın. Kardeşim sen dünyanın en iyi fabrikasını kursan bile ürettiğin malın paraya dönüşmesi şeyleriyle oradaki işlemlerle senin aldığın borcun istenmesi aynı değildir. Karşı taraf senin işler iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor onunla ilgilenmez. Senden şeyini alır, garantisini alır, teminatını alır, her şeyini alır. Ondan sonra sana borcunu verir. Sen o borcu ödersin. Mesela ben tabii şahsen bir iş adamının işi oldukça büyük olan bir kişinin evladı olarak büyüdüğümden dolayı çocukluğumda şunu çok iyi bilirim. Ya mesela işte bankaya ödememiz gereken bir çek var, bir senet var, borç var. Ya şimdi saat 5'e kadar ödemeniz gerekiyordu eskiden. Şu anda bilmiyorum durumu ne. Bu elektronik şey çıkınca biraz daha uzadı zannedersem. Şimdi ya şu 5'e kadar ödemek için çok küçük bir para olsa tamam. Onu olmadı mı ödeyemiyorsun. Biraz sonra sana çok para gelecek. Ya bu o kadar bir şey ki aynen o damarlarda kanın akması gibi. Öyle küçücük bir alanda daralma oldu mu bitti, sistem çöker. Dolayısıyla bu faiz ekonomiyi perişan eder. Ama insanlara yardım ettiğiniz zaman onlar çok rahat ederler. İşte birisi geçen de anlatıyor, bir büyük iş yeri iflas etmiş. Benim de oradan alacağım var diyor. Yüklüce bir alacağı var. Ondan sonra Allah Allah diyor, iflas ettiğini duydum. Çünkü benim başıma da bu olaylar daha önce geldi. İşte Kur'an-ı Kerim'de bakıyorum Allah yardım eder falan. Ben diyor telefon ettim. Ben alacağımı istemek için telefon edecektim. Adamın iflas ettiğini duyunca telefon ettim dedim ki tamam. Sizin bana borcunuz yoktur ki rahat edin. Rahat olun. Diyor ki ya ben diyor çok rahat ettim. Çok huzur buldum. O arada işlerinde bu rahatlamaları da anlattıktan sonra şunu dedi. Aradan epey bir zaman geçmiş ve o adam getirmiş bir miktar para vermiş buna. Ne demiş? Valla sen öyle yaptın ben öyle de bir rahatladım. İşlerim açıldı falan filan. Yani biraz para şey yapmaya. Çünkü ne oldu? Çark dönmeye başladı. Yani adamın damarlarında küçük bir tıkanma oldu. Siz o tıkanmayı açtınız. Of! Adam bir rahatladı.
Ya hocam siz bu söylediğiniz işte biraz önce de siz okumuştunuz bunu 280. ayet ve inkâne zû usretin fe nazaretun ilâ meysera, yani alacağınızı olan kişi bir sıkıntıya girerse ona süre verin ve en tasaddeku hayrul leküm in kuntum ta'lemun, bilseniz bundan vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Birisinden hakikaten alacağı olan insanlar o adam iflas etme şeyleri bir duyulmaya başladığı zaman herkes panik yapar. Demek ki sigortası da bu. Hiç panik yapmana gerek yok. Hatta bırak kazançlı olan sen çıkacaksın.
Tabii ki.
Ya eğer bu garanti olmasa, Allah'ın bu garantisi olmasa hiç kimse kimseye borç falan vermez yani. Yani şunu düşünür. Ya peki bu adamın işleri kötü giderse ne olacak? Allah-u Teala diyor ki o iş bende.
O kadar. Yani, sen Allah'a karşı yanlış yapma. Allah-u Teala sana söz veriyor. Allah'a güvenmeyip de kime güveneceksin?
Onun için hep siz söylüyorsunuz hocam. Bu faizle mücadelede mesele bilgi meselesi değil. Allah'a iman ve teslimiyet meselesi.
O da mesele odur. Başka bir şey değil. Zaten bu Allah'ın koyduğu sistem de evrenseldir. Buna kimse hayır diyemez ki. Ve son derece rahatlarsınız. Huzur içerisinde olursunuz. Bugün zaten bu kapitalist sistem tüm dünyayı öyle bir esir almıştır ki sadece bu kredi borç meselesi işin görünen tarafıdır. Görünmeyen taraf şu bir bardak suyun içerisinde dünyanın vergisi vardır. Yani A'dan Z'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin avuçlarının içinde olan Medine'yi çok kısa sürede rahatlatmıştır. Niye? Allah'ın kitabında koyduğu sistemde. İşte biz de bu sistemi uyguladığımız zaman Türkiye'yi değil dünyayı rahatlatır. Tüm insanlığa bir kölelik değil de hürriyetin tadını tattırırız. Ve bu vesileyle bu din gerçekten Allah'ın diniymiş diye bu dini tüm insanlığa tebliğ etmiş oluruz. Bence benim Cenab-ı Hak'tan en büyük niyazım budur. Allah-u Teala bu çağımızın haberleşme imkanlarından da yararlanarak bu dinin güzelliğini uygulamayla örnek yaşayışımıza tüm dünyaya göstermeyi ve tüm insanlığın bu dinin hakimiyeti altına girmesinde en büyük emeği gösterenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah'ın emir ve yasaklarına sıkı sıkı bağlı olanlardan olmayı cümlemize lütfeylesin.